Ayrım 36.
Sünger depolarının çoğu kapalı. Sabah günü ağrırken işçi topluyorlardı. Ama şansı yaver giden az insan oluyordu. İş bulamayanlar başları öne düşmüş yüreklerinde ümitsizlik geri dönüyorlardı. Nereye gitsinler ki? Kahvehaneye, meyhaneye. Ama içecek paraları yok. Eve dönseler çocuklar aç. Açlık insanı baştan çıkarır. Bütün canlıların düşmanıdır. İçgüdüsü bağırıyor, kızar, isyan eder. İnsanoğlunun bir kötü yanı daha vardır. Bir suçlu aramak. Bu suçlu kader olsa bile. Yavaş yavaş fitneciler işe koyuldular. Suç birinci koca başıdaydı. Uyarılması gerekiyordu. Kasasını açıp paralarını çıkarsın onlara versin de. İş istiyorlardı. Kararları attı. Suçlu koca başıydı. Koca başı defol. Başlangıçta böyle bağıranlar azdı. Daha çok aklı başında olanlar kendilerini tutuyorlardı. Deniz sünger vermez ve para kaybolursa bunda koca başının suçu ne? Ama açlık mantıksızlığı artırır. Koca başı defol diye bağıranlar da çoğalıyordu. Bir gün kadınlar ve erkekler ayaklandı. Sokaklara, kaldırımlara döküldüler. Rıhtını doldurup koca başı defol, ya bize ekmek ver ya da defol git babanın çiftliklerine. Koca başı belediye binasının balkonuna çıktı. Israrlı ve vakar sahibiydi. Bir süre seslerin yatışmasını bekledi. Tersine gürültü daha da arttı. Sinirli sinirli ellerini kaldırdı. Boşuna, korkan biri değildi. Çocukluğundan itibaren emretmesini ve ısrar etmesini öğrenmişti. Kendisine karşı çıkan oldu mu sinirleniyordu. Kan tepesine çıkıyor, yüzü kıpkırmızı kesiliyordu. Vücudu geriliyor, tebessümü yok oluyor, yüzü sertleşiyordu. Hırladı ve ses kesildi. Benimle uğraşıyorsunuz. Niçin fırtına çıkarıp süngerleri kumla örten veya çürüten Tanrı ile uğraşmıyorsunuz? Ama kendi aklınıza ve burnunuza şöylesiz. Suez'e gitmek, bir yılda zengin olmak için kurdurdunuz. Niçin ben teknelerimi Suez'e yollamadım? Çünkü düşündüm, orada dedikleri kadar sünger de olsa adanın bütün kayıklarını dolduramazlar. İş çıkmaz. Şimdi kalkmış istifa etmemi istiyorsunuz. Ederim. Ama unutmayın, korkudan değil, haysiyetten. Babam, azılı Halbut Kerimoğlu'nun tesiplerinden ürküp kaçmadı. Onun karşısına dikildi. Benim damarlarımda da babamın kanı akıyor. Size ne haksızlık yaptım, soruyorum. Bütün gün sizin için çalıştığım halde bir kuruş para kabul etmedim. Başka hiçbir halde bulunmayan bir eczane hediye ettim size. Ölmeyin, sakat kalmayın diye dalgıç tulumunu ortadan kaldırdım. Paralarınızı mı çarçur ettim? Yaptığım her işi bütün halkın yararına yaptım. Bunun aksini söyleyecek kimse varsa çıksın ortaya. Demokratik bir idareniz var. Bir heyet kurun. Defterleri kontrol etsin. Fazla masraf ve faydasız iş yapılmışsa bunları kendi cebimden ödemeye hazırım. Açlık çekiyorsunuz. Bu da önemli. Bir teklifim var. Halk arasından belediyeden bir heyet çıkarılsın. Ve bunlar Bora geçinceye kadar her bir ağanın ne vermesi gerektiğini karar versinler. Bir teklifim de şu. Kilisenin servetine el konulsun. Şimdi birkaç sözde dindar çıkıp diyecek ki o kutsal paradır. Paranın kutsalı olmaz. Para insanı hayatta kalabilmesi için bir araçtır. Allah tüccar ya da tefeci değildir. Ama kimi insanlar ona o rolü veriyorlar. Mübarek insanların paraya pula ihtiyacı yoktur. Onları altınlar ve başka şeylerle süsleyerek rezil ediyorsunuz. Ama onların ve sizin aranızdaki bazı uyanıkların bunlara ihtiyacı vardır. Bu kişiler dini ticarete çevirirler. Ana kilise herhangi bir sadaka yardımı yapmaya kalkınca bunu başkalarının parasıyla, bağışlarla yapar. Kendi kisesini ağzını açmaz. Niçin söylüyordu bunları? Çünkü son zamanlarda gizli muhalefete geçmiş olan despot söylemişti ona. Ben kendi hesabıma 3 gün önce Anadolu'daki tarlalarıma 3 kayık yolladım. Buğday, arpa ve ahtiyat getirecekler. Kardeşim Ali ise patates veya meyve yollayacak. Bir ses, kayıklar bulundu dedi. Geliyorlar, kampanaları tırın. Millet, yaşasın koca başımız diye bağırdı. Allah onu bize bağışlasın. Sizin koca başınız istifasını basacak, daha iyisini bulun. İstifa etmeyecek, istifa etmesini istemiyoruz. Seneye yine seni istiyoruz. Belediye binası insan doldu. Onun elini sıkıyorlardı. Kimi kadınlar gidip onu öpüyordu. İstifa etme. Hatırımız için. Ya da hatırlısınmaz. Yapma. O da iyi iyi diyordu. Duygulanmış bir halde ve yüzü gülerek. Düşüneyim. Yerinde kalacaksın ve seneye yine bizim başımızsın. Nikolas, bana garazınız mı var? Dedi inleyici bir tavırla ve güldü. Daha sonra ikinci koca başına dedi ki, halk çocuk gibidir. Onu sevdiğini, onun yanında olduğunu bilmesi yeter. O zaman senin için canını feda etmeye hazırdır. Onları edepsiz despota ve başkalarına karşı kışkırtabilirdim. Gidip yola alırdı. Aris, Nikolas'ın mallarına ve tarlalarına bakmayı da üstlenmişti. Akşama doğru kahyaları gavur Manolis ve Barutoğlu gelip hesapları ona teslim ediyorlardı. Katipler bunları Nikolas'ın defterlerine işliyorlardı. Bizim çorbacı adaya pek çok bedava mal yollamamızı emrediyor. Aris, millet açlık çekiyor dedi ve sigara yaktı. Bırakalım da ölsünler mi? Ben de yiyecek yolladım, yarın tekrar yollayacağım. Kusurumuza bakmayın, koca başının işlerine karışmamak gerekirdi, dedi gavur Manolis. Bana söyler misin küçük insan, efendilerin işlerine karışıyorsun? Yıllarca ekmeğimizi yedik efendi. Aris, öyle, öyle dedi. Hemen, ama babalar zamanında açlık falan yoktu. Bizim tanrımız ve Allah emrediyor. Fakire yardım edin, açlık çekmesin diye. Ve güldü. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Aç insana ekmek vermezsen vahşileşir, sana saldırır ve her şeyini elinden alır. Allah bize öyle emrediyor. Kur'an bize başkasının malına dokunmayı yasaklıyor. Bizim kitap diyor yazıyor. Barutoğlu ama aç insan bunu düşünemez. O ancak karnının gurultusunu duyar. Doğruyu yanlışı ayırt edemez. Karnı doyunca hatırlar bunu. Tembellerden hoşlanmam, tiksinirim. Çalışacak durumdayken çalışmazsan geber o zaman. Bizim padişahların niçin İstanbul'da o tembelhaneyi yaptırdıklarını anlamıyorum. Padişah ile görüşmek şerefine nail olsaydım, gülümsedi. Orada bir tembel varmış, ona yemek götürüyorlar, soruyor. Ekmek ıslat mı? Değil diyorlar. Islak olsun istiyorsan kalk ıslat. Aa yapamam demiş. Öylesine edepsiz işte. Hasıra yatmış iki tembel daha varmış efendi. Biri bir ucuna yatmış, öbürü öbür ucuna, diye anlattı gavur Manolis. Alt tarafta oturan bir gün demiş ki, ne dersin arkadaş, yer değiştirelim mi? Öteki, ne diyorsun birader, kocaman seyahat mi yapalım? Ertesi gün yine öyle, daha ertesi gün yine aynı şey, derken öteki bıkmış. Madem ki istiyorsun değiştirelim demiş. Hasırda sürünüp ilerlemişler. Alt uçtaki üst uca, üst uçtaki alt uca varmış. Biraz dinlendikten sonra biri, demiş, bu dünyanın işlerine akıl sürermez. Bugün buradasın, yarın bir bakıyorsun dünyanın öbür ucunda. Aris, iyi geceler çocuklar dedi ve kalktı. Gidip biraz dinlenelim, yarın bereketli işlerimiz var. Emin gelmiş, yardım ediyordu. Aris ona kendi işlerini niçin bırakıp geldiğini sorunca Emin, birden sırtına çok iş bindi kardeşim diye cevap verdi. Zübeyde'ye kardeşime biraz yardım etmeye gidiyorum dedim. Oğlan nasıl gidiyor? Tepinip duruyor dedi Emin gülümseyerek. Dışarı çıkmak ve ata binmek için acele ediyor. Ya seninki? Aynı. Zübeyde'nin hamileliği iyi mi? İyi ya. Ya Kallopi? Rahatsız görünmüyor. Emin büyük hanımefendiyi görüp elini öpmeye, sağlığını sormaya gitti. O elini öperken hanımefendi Emin'in başını okşuyordu. Zübeyde'yi çiftliği mahsuru soruyordu. Zübeyde'ye dualar etti ve onun da toprak gibi sadece insanların iyiliğini isteyen bereketli bir insan olduğunu söyledi. Alice de söylediğim gibi ilk çocuğuna gebe kalan kadın dikkat ister. Annenin güçlü kuvvetli olmasına bakmalıyız. Oğlan doğursun ve o iyi insan baba Nakif'in adını yaşatsın. Genç adam, hanımefendiciğim ve anneciğim, kusura bakmayın ama izninizle Emin'in ilk oğlu babam çoğu hastalığı olacaktır. Allah bir oğul daha verirse ona da Akif adını koyarım. Duygulanan büyük hanımefendi ona bu kararının doğru olduğunu söylüyordu. Çocuğuna yürüyünce isim koyarak karısını ve karısının ana babasını üzmemeliydi. Benim konakta büyük hanımefendi benim sözüm geçer. Babam Akif iyi ve dürüst insandır. Diğerleri, karım ve ailesi, başka akrabalar da iyi insanlardır. Ama çorbacımın yarısı kadar bile olamazlar. Benim çorbacım, babam o az bulunur insanlardandı. Onun benim kalbimdeki ve aklımdaki yeri herkesten üstün. Allah ile Muhammed'in biraz altındalar. Biraz sustu ve alçak sesle dedi ki, tabii büyük hanımefendi tenezzül etmezse o başka. Ama ne biçim laf şimdi bu dediklerin? Benim seni kendi çocuğu gibi biliyordu. Ben de öyle. Ve bizim çocuklarımız senin kardeşlerindir. Ve biliyorum ki beyin buna sevinecektir. Kararın hayırlı olsun Emin yavrum. Her ikisi de duygulanmıştı. Emin büyük hanımefendinin gri gözlerine, burnundan dudaklara ve kaşıklıklara bakıyordu. Ama vücudu hala dimdik ve mağrur duruyordu. Emin terbiyeli bir şekilde teşekkür ederim dedi. O günlerde Alkiniyedis'in çocukları İraklisi ile Sokrates gümüşlüğe gelmişlerdi. Nineleri onları özlemiş, babaları da bir ay kadar kalsınlar diye yollamıştı. İraklis uzun ince, karga gibi siyah saçlı, iri gözlüydü. Annesi Katerina'dan çok kan almıştı. Hareketli ve korkusuzdu. Bütün gün yerinde durmuyor, atlara ve sokak köpeklerine karşı öylesine korkusuz davranıyordu ki Nancy'nin yüreği ağzına geliyordu. Yapma Irakli diyordu ona, köpekleri kızdırma, yabanıdır onlar, seni ısırırlar yavrum. Korktuğunu anlarlarsa o zaman ısırırlar nene. Korkmadığını görünce onlar senden korkar. Nah bak nene. Kaplana yaklaşıp bir tekme vurdu. Köpek yerinden hopladı, dişlerini gösterip hırladı. Çocuk hiç kıpırdamadan durup köpeğin gözlerine baktı. Köpek kuyruğunu indirip gitti, daha öteye yattı. Çocuk ninesine dönüp baktı. Sana demedim mi nene? Bak o benden korkuyor. Kaplan Türk dediğimiz şahit külotuvarlara korkuyor. Birkaç saniye sonra köpeği yanına çağırdı. Sesinde tehdit ya da sevgi sezilmiyordu. Emrediyordu sadece. Köpek iki büklüm yerinden kalktı. Sevincin ya da keyfinin yerinde olduğunu gösterecek şekilde kuyruk sallamadan yaklaştı. Hafiften inleyerek çocuğun başını okşamasına izin verdi. Sokratis mavi gözlüydü. Buklu buklu uzun sarı saçları vardı. Pek uzun boylu olacağı benzemiyordu. Tatlı ve güzel çocuktu. Babasına benziyordu. Köpekleri dayılık yapmaktansa onlarla dost olmayı tercih ediyordu. Et ve ekmek parçaları alıp onlara veriyordu. Onların yanına oturuyor, okşuyor ve onlarla tatlı tatlı konuşuyorlardı. Sokrateki ninenin yanına gel. Hemen gidip ninesinin yanına oturdu. Onu çok sevdiğini söyledi ve sohbete başladılar. Anneciğimi hatırlıyor musun Sokrateki? Hatırlıyorum Yayaka. Yayaka ninecik. Nasıldı anlat bana. Çok güzel, uzun boyluydu. İri kara gözleri, uzun kara saçları vardı. Çok çabuk kızıyordu Yaya. Sinirlendi. En çok kimi seviyorsun Sokrati? Babamı ve senin Yaya. Alice amcayı, Mirto halayı ve Nikolas amcayı. Hepsini, hepsini. Ya yeni anneni? Onu da. O da seni seviyor mu? Seviyor, hepimizi seviyor. Ya Lefki teyzen? O da beni seviyor. Babama çok benzediğimi söylüyor ve beni seviyor. Beni okşuyor, öpüyor, oyuncaklar veriyor. Ha, bütün gün ne yapıyor Lefki teyzen Sokrat'aki? Mağarada bir denizde banyo yapıyor. Babamla balığa çıkıyor. Akşamları babam gitarasını çalarken o da birlikte şarkı söylüyor. Lefki teyze güzel şarkı söylüyor Yaya. Yunanca, Türkçe ve Fransızca söylüyor. Ya balığa nasıl çıkıyorlar? Babamla Lefki teyze ikisi mi? Bazen yeni annem de onlarla gidiyor. Ya yeni annem gitmezse ikisi mi balığa çıkıyorlar? Başkahyar Nikolis de gidiyor. Kürekleri o çekiyor. Baba ne yapıyorsun ya? Canavar diyor. Kürekleri yavaş çek canavar. Kırmayasın diyor. Ha, iyi. Şimdi git öbür çocuklarla oyna. Sizi Iraklis ile oyna git. Ya ya bizim Iraklis öbür çocukları dövüyor. İstediği bir şey yapmadılar mı kızıyor. Onları tokatlayıp tekmeliyor. Onlar da ağlıyorlar. Ama çocuklardan birkaçı ondan büyük. Hepsini mi dövüyor? Hepsini. Küçükleri de büyükleri de. Hepsi ondan korkuyor. Nene gülümsedi. Oğlu erkek olasın Lefki ile balığa çıkarken Nikolis'i yanına aldığını duyunca içi rahat etmişti. Yaya bizim Iraklis kayalıktan denize atlıyor. Öteki çocuklara da orada atlamalarını söylüyor. Korkup atlamak istemeyenlere korkak diyor. Onları itip denize atıyor. Ben de korkuyorum Yaya. Iraklis bana da kızdı. Denize itti beni. Korkak dedi. Korkak ne demek Yaya? Kötü bir söz mü? Ninesi iyi iyi diyordu. Bir şey değil. Ve onun sarı saçlarını okşuyordu. Hele biraz daha büyü, o zaman sen de kayalıktan atlarsın. Cesur olasın. Çünkü korkaklık bir erkek için utanç verici bir şeydir. Atlamayacağım Yaya'mı. Korkuyorum. Kirya Maria biraz sertçe, erkekler korkmaz dedi. Iraklis çınara tırmanıyor, ta tepesine çıkıyor, ata binip kışlalara sürüyor. Biliyor musun Yaya nasıl koşuyor? Ne böyle? Elini sert sert sallıyor ve ağzından sesler çıkarıyor. Alice amcam bile böyle at süremez diyor bizim Iraklis. Iraklis öteki çocuklarla ağacın gölgesinde oturmuş sakız adalı pandelesi kızdırıyordu. Babası sakız adasından olduğu için ona böyle diyorlardı. Sakin çocuktu ve Iraklis ona eziyet ediyordu. Iraklis bir varmış bir yokmuş, üç sakız adalı varmış diyordu. Her biri bir tek Türkçe bilmiyormuş. Yolda giderken bir ölüye rastlayıp durmuşlar. Bir de zaptiye varmış. Zaptiye, kim öldürdü diye sormuş. İçlerinden biri, biz öldürmüşüz demiş. Biz üçümüz. Niçin diye sormuş kızgın zaptiye. İkincisi, bir torba nohut için demiş. Zaptiye tekrar, niçin diye sormuş.
ötekiler üçüncüye sen mi Türkçeni döktür demişler. Ve üçüncü sakız adalı vur ağam korkma demiş. Ve İrakli sakız adalıya bir yumruk çaktı, öteki ağlamaya başladı. Şafak sökerken Aris, Emin ve küçük İraklis atlarına binmiş tarlalara çıkıyorlardı. Amcası onu çalışmayı sevsin, babası gibi tembel olmasın düşüncesiyle zaman zaman yanına alıp gezdiriyordu. İki köpek kuyrukları havada, kuşlara, hayvanlara, insanlara havlayarak önüne koşuyorlardı. Sevinç dolu havlamalardı bunlar ve birden vahşileştiler. Bir an için kafaları ve kulaklarını dikip durdular. Sonra toprak yola atıldılar. Yolun öbür ucunda üzerinde bilgisiyle bir kara kısrak görünüyordu. Aris ve Emin aslan da diye bağırıyorlardı ama köpeklerin bunu duyduğu yoktu. Atlarını dehleyip öne atıldılar. Siyah at sırtında süvaris ilerleyip yaklaşmaya devam ediyordu. Hayvan sinirli görünüyordu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Başı dimdik ve mağrurdu. Zaman zaman dudaklarını açıp dişlerini gösteriyordu. Köpekler sağa sola koşuyor, zıplayıp havlıyorlardı. Süvari dimdik ve yüzü ciddi, elinde vurmaya hazır kırbacı öyle...
Ayrım sonu.